Ayrım 5. Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku. 3304 kodlu kitap. Ünite 5. Tebligat Hukuku ile ilgili genel bilgiler ve tebligatın yapılabileceği kişiler. Tebligat, açıklama, bildirme, haber verme, duyurma ve benzeri gibi anlamlar taşır. Hukuken tebligat, yargılama konusu işlemleri, yargılamayla ilgili kişilere, kanunda belirtilen usullere uygun olarak bildirmek için yapılan bir belgelendirme işlemidir. Özel bildirimlerle mektup vesaire tebligatı karıştırmamak gerekir. Tebligat resmi bir işlemdir. Yargılama esnasında birçok işlemin geçerli olması ya da hüküm ifade edebilmesi için ilgilisine usulüne uygun olarak tebliğ edilmesi gerekir. Bu nedenle tebligat bilgilendirme yanında belgelendirme özelliği taşır. Tebligatın maddi yönü bildirim, şekli yönü ise belgelendirmedir. Tebligatın önemi. Yargılama esnasında tarafların yapılacak ya da yapılmış işlemleri öğrenmesi ve kendisine tanınan hakları kullanabilmeleri için tebligat ve davetiye yapılması gerekir. Tebligat işlemlerindeki aksaklıklar yargılamanın da uzamasına neden olmaktadır. Tebligatı düzenleyen ve tebliğ işlemini gerçekleştiren kişilerin de dikkat etmesi gerekli hususlar vardır. Tebligatı hazırlayan kişi usulüne uygun düzenlemeli, gerekli ihtarları ve hatırlatmaları tebligata eklemeli, ayrıca tebligat içerisine konulacak evrakların tam ve düzenli olmasına özen göstermelidir. Tebligatı yapacak görevli ise tebliğ esnasında tarih, imza vesaire gibi hususlara dikkat etmelidir ki yargılamada aksaklıklar meydana gelmesin. Yurt dışı tebligatlarda ise tebligatı yapan değil, tebligat yapılacak ülke kanunları geçerlidir. Tebligat, adil yargılama hakkı ile doğrudan ilgilidir. Savunma ya da iddia ve savunma hakkı olarak ifade edilen hukuki dinlenilme hakkı, yargılama ile hukuki durumu etkilenen kişilerin yargılama konusunda bilgi edinmelerini, açıklamada bulunmalarını, yargılamaya etki edebilmelerini ve yargı mercilerinin bunları dikkate alıp değerlendirerek gerekçeli şekilde karar vermesini sağlar. Tebligatın bir diğer önemi ise bir süreye ya da bir usule tabi olan yargılama işlemlerinin aksamadan yerine getirilmesini sağlamasıdır. Usulü işlemin ne olduğu, ne zaman başladığı, ne zaman bittiği tebligat ile bilgilendirilip aynı zamanda da belgelendirilmelidir. Tebligat hukukunun kaynakları. En önemli kaynak 7201 sayılı Tebligat Kanunu'dur. Tebligat Kanunu 4 babdan oluşur. Bablar ise fasıllardan oluşur. 1. bab genel hükümleri içerir. 2 fasıldan oluşur. 1. fasıl kanunun kapsamını belirler. 2. fasıl ise genel esaslarını ortaya koyar. 2. 2. bab tebligatın türlerine dair hükümler içerir. 3 fasıldır. 1. fasıl adli tebligat, 2. fasıl idari tebligat, 3. fasıl ise mali tebligatları düzenler. 3. 3. bab tebligat hukuku ile ilgili özel suçları ve cezaları düzenleyen hükümleri içerir. 4. 4. bab tebligat kanunu ile diğer kanunlar arasındaki ilişki ve ek hükümleri içerir. Diğer bir kaynak tebligat kanununun uygulanmasına dair yönetmeliktir. Ayrıca posta idaresinin de kendi düzenlemeleri bulunmaktadır. Bu nedenle posta kanunu ve posta tüzüğü de dikkate alınmalıdır. Yurt dışı tebligatlar için ise uluslararası anlaşmalara dikkat etmek gerekir. Tebligatın temel aşamaları. Bir tebligatın gerçekleşebilmesi için birbirine bağlı şekli işlemlerin de yerine getirilmesi gerekir. Temel aşamaları 1. Tebligat çıkarılması talebi 2. Tebligatı çıkaracak makamın tebliğ evrakını hazırlaması 3. Tebligatı yapacak merci tarafından tebligatın usulüne uygun şekilde hazırlanması 4. Tebligatın muhatabına veya onun yerine yetkili kimseye ulaştırılması. Tebligat çıkaracak ve tebligatı yapacak merciler. Tebligat çıkaracak merciler. Yargı mercileri, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar. Sosyal güvenlik kurumları, il özel idareleri. belediyeler, köy tüzel kişilikleri, barolar, noterler. Tebligatı yapacak merciler, kişiler. A. Posta İdaresi aracılığı ile tebligat. Kazai ve idari tebligat ile vergi tebligatı tebligat kanununa göre PTT aracılığı ile yapılır. Tebligat çıkarmaya yetkili merciler gerekli görülen hallerde tebligatı kendi memurları ya da zabıta aracılığı ile yaptırabilir. Bu durumda PTT'yi ilgilendiren bir işlem söz konusu değildir. B. Memur veya kolluk kuvveti vasıtasıyla tebligat. Yargı mercileri resen ya da talep üzerine işin aciliyet ve niteliğine göre memura aracılığı ile tebligatın yapılmasına karar verebilir. Ayrıca tebligat kanunu ikinci maddesine göre de diğer kanunlarda özel hüküm bulunması halinde, gecikmesinde zarar doğabilecek işlerde, aynı yerde bulunan ve tebligat çıkarmaya yetkili kurumlar arasında ya da kurumlarda çalışan kişilere tebligat çıkarılması söz konusu olursa, memur ya da mülki idare amirinin emriyle zabıta vasıtasıyla tebligat yaptırılabilir denmektedir. C. Doğrudan tebligat. Duruşma sırasında davaya ilişkin belgelerin taraflara müdahile veya vekile verilmesi tebliğ hükmündedir. Ayrıca duruşma esnasında mahkeme tarafından sıfatları tespit edilen avukat sekreteri, stajyerlere bir sonraki duruşma gününün bildirilmesi de avukata tebliğ yerine geçer. Avukatlar da takip ettikleri davalarda mahkemenin kararı olmaksızın makbuz karşılığında birbirlerine tebligat yapabilirler. Yazı işleri müdürleri tarafından da makbuz karşılığında taraflara doğrudan verilebilir. Yurt dışı tebligatlarda durum. Yabancı ülkelerde yapılacak tebligatlarda o ülkenin kanunları göz önünde bulundurulur. Uluslararası anlaşmalar dikkate alınarak ülkenin iznine göre o yerdeki Türkiye siyasi memuru veya konsolosu tebligat yapabilir. Ancak tebligat yapılması için makamdan izin ister. Yine o ülkenin kanunlarına göre ülke makamları tarafından da tebligat yapılabilir. Not: Yabancı uyruklulara yapılacak tebligat usulleri ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yapılacak tebligat usulleri farklılık gösterir. Tebligat yapılabilecek kişiler. Muhatap, tebligat yapılacak kişi, tebligat yapılacak kişidir. Muhatap gerçek ya da tüzel kişi olabilir. Gerçek kişi muhatabın kendisidir. Tüzel kişi de muhatap ise yetkili temsilcisidir. Tebliği yapacak memur, muhatabın kim olduğunu anlamak için kimlik kontrolü yapma hakkına sahiptir. Muhatap yerine ancak kanunla belirtilen hallerde ve belirtilen kişilere tebligat yapılması mümkündür. Aksi halde geçersiz olacaktır. Muhatap yerine tebligat yapılabilecek kişiler. Tebliğ adresinde muhatabın bulunamaması durumunda kanunda belirtilen hallerde bir başkasına tebligat yapılabilir. Bunlar aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçilerine. Muhatapla yakınlıklarının önemi yoktur, aynı evde oturuyor olmaları yeterlidir. Belirli bir iş yerinde sürekli çalışan memur, sanatkar ve diğer meslek erbaplarının yerlerinde bulunmaması durumunda aynı iş yerinde çalışan diğer çalışanlara tebligat yapılabilir. Ayrıca muhatap yerine tebligat yapılacak kişilerin görünüş itibariyle 18 yaşından küçük olmamaları, açık şekilde ehliyetsiz bulunmamaları gerekir. Yaş bakımından bir tereddüt olması durumunda tebligat memuru kimlik incelemesi yapabilir. Kanuni temsilciye tebligat. Medeni haklarını kullanma ehliyeti bulunmayan kişilerde tebligat kanuni temsilcisine yapılır. Veli, vasi, kayyım. Kanuni temsilci atanması gerekip henüz atanmamış ise önce bir kanuni temsilci atanması gerekir, daha sonra da bu temsilciye tebligat yapılır. Kişinin sıkı sıkıya bağlı hakların kullanılması durumunda ise kanuni temsilcisi bulunsa dahi tebligat bizzat muhatabın kendisine yapılır. Vekile tebligat. Eğer davayı bir vekil takip ediyorsa tebligatın mutlak suretle vekile yapılması gerekir. Bu durumda müvekkile yapılan tebligat usulsüzdür. Ancak kanunda belirtilen belli durumlarda asıla tebligat yapılması gerekebilir. Bu gibi durumlarda tebligat asıl tarafa tebliğ edilir. Vekilin adresinde bulunmadığı hallerde yardımcısına, sekreterine ya da katibine tebligat yapılabilir. Birden fazla vekil varsa ve tüm avukatlara tebligat yapılmışsa ilk yapılan tebligat geçerli sayılır. Tüzel kişilere ve ticarethanelere tebligat. Tüzel kişilerde tebligat temsile yetkili kişiye yapılır. Yetkili kişinin iş yerinde bulunmaması durumunda yetkili temsilciden sonra gelen kimse veya evrak müdürü gibi bu işlerle görevli bir çalışana yapılmalı. Bu kişilerin de bulunmadığı durumlarda memur ya da müstahdeme yapılmalı. Bu sıralama gözetilmeden tebligat yapılırsa geçersizdir. Askeri kişilere tebligat. Erata tebligat yapılması gereken bir durumda kıta komutanı veya müessese amiri gibi en yakın üste tebligat yapılmalıdır. Eratın herhangi bir nedenle birliğinde olmaması halinde duruma göre tebligat ilgili merciye iade edilebilir. Erat dışındaki rütbeli as subay, subay, askeri memur gibi kişilere ise ikametgahlarında tebligat yapılabileceği gibi birlik ya da kurumlarında da tebligat yapılabilir. Sefer halinde olan askeri kişilere ise tebligat yapılması gereken durumlarda muhatabın bağlı bulunduğu kuvvet komutanlıkları aracılığıyla tebligat işlemi yapılır. Tutuklu ve hükümlülere tebligat. Tutuklu ya da hükümlülere ait tebligatlar cezaevi idaresi aracılığı ile doğrudan tutuklu ya da hükümlünün kendisine tebliğ ettirilir. Mümkün olmadığı durumlarda ise müdür ya da memura yapılır. Bir yıl veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı ceza ile mahkum olanlara kanuni temsilci atanması gerektiğinden tebligatın da temsilciye yapılması gerekir. Otel, hastane, fabrika, okul gibi yerlerde tebligat. Bu gibi yerlerde muhatap bulunursa muhatabın kendisine, bulunmadığı takdirde ise o kurumun idarecisi ya da kısım amirine tebligat yapılır. Tebellü edecek kişinin hasım olmaması. Kendisine tebliğ yapılacak kişilerin o yargılamada hasım olarak ilgilerinin bulunmaması gerekir. Bu gibi durumlarda tebligat yapılamaz. Muhatapla onun adına tebligat yapılabilecek kimse arasında husumet mevcutsa ve o kişiye tebliğ yapılması halinde amaca ulaşılamayacağı kesindir. 1. Tebligatın şekli yönü aşağıdakilerden hangisidir? A. Bildirim, B. Haber verme, C. Açıklama, D. Belgelendirme, E. Duyurma. Çözüm: tebligatın maddi yönü bildirim iken şekli yönü belgelendirmedir. Yanıt D'dir, belgelendirme. 2. Adres hareketleri düzenleyerek aşağıdakilerden hangisiyle takip edilmektedir? A. Nüfus Hizmetleri Kanunu, B. Tebligat Kanunu, C. Adres Takibi, D. Tebliğ Kanunu, E. Mernis. Çözüm: Mernis olarak kısaltılan Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi çerçevesinde adres hareketleri düzenlenerek takip edilmektedir. Yanıt E'dir, Mernis. 3. Tebligat çıkartacak idarelerin ve kurumların tespitinde aşağıdaki kanunlardan hangisi esas alınmıştır? A. Posta Tebligat İşlemleri Rehberi, B. Tebligat Tüzüğü, C. Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, D. Anayasa, E. Vergi Usul Kanunu. Çözüm: Tebligat kanunu belirtilen hususlarda Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu esas alınmıştır. Yanıt C'dir, Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu. 4. Kişilerin bağımsız mahkemelerde uygun sürelerde hakkaniyete uygun ve kamuya açık olarak dinlenilmesi aşağıdakilerden hangisi ifade eder? A. Basit yargılama usulü, B. Hukuki dinlenilme hakkı, C. Adil yargılanma hakkı, D. Duruşmalı yargılama usulü, E. Sözlü yargılama usulü. Çözüm: Adli yargılanma hakkı, kişilerin mahkemelerde uygun sürelerde hakkaniyete uygun ve kamuya açık olarak dinlenilmesini ifade eder. Yanıt C'dir, adil yargılanma hakkı. 5. Aşağıdakilerden hangisi tebligat hukukunun kısımlarından değildir? A. Umumi hükümler, B. Hususi hükümler, C. Cezai hükümler, D. Müteferrik hükümleri düzenleyen bölümler, E. Hukuki bölümler. Çözüm: Hukuki hükümler tebligat hukukunun kısımlarından değildir. Yanıt E'dir, hukuki hükümler. 6. Aşağıdakilerden hangisi tebligatın aşamalarından değildir? A. Tebligatın çıkarılması talebi, B. ilgili merciğin tebliğ evrakını hazırlaması, C. Tebligatın muhataba ulaştırılması, D. Tebligatı yapacak merci tarafından tebligatın usulüne uygun şekilde yapılması, E. Tebligata karşı muhatabın itiraz etmemesi. Çözüm, tebligata karşı muhatabın itiraz etmemesi tebligatın aşamalarından değildir. Yanıt E'dir. Tebligata karşı muhatabın itiraz etmemesi. 7. Aşağıdakilerden hangisi tebligat çıkaracak makamlardan değildir? A. Yargı mercileri, B. İl özel idareleri, C. Köy tüzel kişilikleri, D. Anonim şirketler, E. Özel bütçeli idareler. Çözüm. Anonim şirketler tebligat kanununa göre tebligat çıkaracak merciler arasında sayılmamıştır. Yanıt D'dir. Anonim şirketler. 8. Kural olarak tebligatlar aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır? A. PTT, B. İlanen, C. Dairede, D. Kolluk, E. Memur. Çözüm. Tebligatlar kural olarak Posta ve Telgraf Teşkilatı tarafından yapılır. Yanıt A'dır. PTT. 9. Muhatap yerine aşağıdakilerden hangisine tebligat yapılamaz? A. Muhatap ile aynı evde ikamet edenlere, B. 18 yaşından küçük oğluna, C. Muhatabın hizmetçisine, D. Muhatabın emri altında çalışan kişilere, E. Görünüş itibariyle 18 yaşından büyük olan kızına. Çözüm. Bir kimse 18 yaşından küçük ise muhatabın akrabası önem arz etmez. Çünkü 18 yaşını doldurmamış olanlara tebligat yapılmaz. Yanıt B'dir. 18 yaşından küçük oğluna. 10. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde tebligat aşağıdakilerden hangisi aracılığı ile yapılır? A. Posta, B. İlan, C. İnternet, D. Memur, E. Konsolosluklar. Çözüm. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde tebligat ilanı internet aracılığıyla yapılır. Yanıt C'dir. İnternet. 11. Tebligat hukukunun en önemli kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? A. Medeni kanun, B. Tebligat kanunu, C. Vergi usul kanunu, D. Uluslararası sözleşmeler, E. Tebligat tüzüğü. Çözüm. Tebligat hukukunun kısımları kaynağını tebligat kanunundan alır. Yanıt B'dir. Tebligat kanunu. 12. Muhatabın birden fazla vekilinin olması ve tebligatın tüm vekillere ayrı ayrı tebliğ edilmesi durumunda aşağıdaki durumlardan hangisi geçerlidir? A. Tebligat geçersiz sayılır. B. Hangi vekile ilk önce tebligat yapılmış ise o geçerlidir. C. Tüm tebligatlar geçerlidir. D. En son yapılan tebligat geçerlidir. E. İkinci yapılan tebligat geçerlidir. Çözüm. Muhatabın önce hangi vekiline tebligat yapılmışsa o tebligat geçerli sayılır. Yanıt B'dir. Hangi vekile ilk önce tebligat yapılmış ise o geçerlidir. 13. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan tebligat yapılabilecek hallerden değildir? A. Duruşma sırasında davaya ilişkin belgelerin taraflara verilmesi. B. Duruşma sırasında davaya ilişkin belgelerin müdahile verilmesi. C. Duruşma sırasında davaya ilişkin belgelerin vekile verilmesi. D. Duruşma sırasında davaya ilişkin belgelerin yazı işleri müdürüne verilmesi. E. Duruşma sırasında mahkemece sıfatları tespit edilen avukat sekreterlerine ve stajyerlerine bir sonraki duruşma gününü bildirmesi. Çözüm. Belgelerin yazı işleri müdürüne verilmesi doğrudan tebligat usulleri içinde yer almaz. Yanıt D'dir. Duruşma sırasında davaya ilişkin belgelerin yazı işleri müdürüne verilmesi. 14. Aşağıdakilerden hangisi tebligat yapılabilecek kişilerden değildir? A. Muhatap, B. Müdahil, C. Muhatabın komşusu, D. Tüzel kişilerde yetkili temsilci, E. Muhatabın kanuni temsilcisi. Çözüm. Muhatabın komşusu kural olarak muhatap ile hukuki ilişkisi olmadığı için tebligat yapılamaz. Yanıt C'dir. Muhatabın komşusu. 15. 1. Bilgilenme hakkı, 2. Açıklama hakkı, 3. Yargı organlarının açıklamaları dikkate alıp değerlendirmesi. Yukarıdakilerden hangileri hukuki dinlenilme hakkının unsurlarını oluşturur? A. Yalnız 1, B. Yalnız 3, C. 2 ve 3, D. 1, 2 ve 3, E. 1 ve 2. Çözüm. Hukuki dinlenilme hakkının 3 unsuru: bilgilenme hakkı, açıklama hakkı, açıklama hakkı ve yargılama organlarının bu açıklamaları dikkate alıp değerlendirmesidir. Yanıt D'dir. 1, 2 ve 3. 16. Hangisi kolluk kuvveti tarafından tebligat yapılabilecek öncelikli durumlardan değildir? A. Yargı yerlerinin takdiri halinde, B. Özel kanunlarda hükmün bulunması durumunda, C. Gecikmesinde sakınca ve zarar doğabilecek işlerde, D. Aynı yerde bulunan ve tebligat çıkarmaya yetkili kurumlar arasında. E. Aynı yerde bulunan ve tebligat çıkarmaya yetkili kişiler arasında. Yanıt A'dır. Yargı yerlerinin takdiri halinde. 17. Tüzel kişi adına tebligat yapılacak temsilci normal iş saatlerinde tebligat yapılacak yerde bulunmadığı durumlarda tebligat memuru nasıl davranır? A. Evrakı başka bir zaman temsilciye tebliğ etmelidir. B. Evrakı posta yolu ile tebliğ etmeli. C. Tebliğ evrakını ilan yoluyla tebliğ etmeli. D. Tebliğ evrakını tebliğ yerinde bulunan memura yapmalı. E. Tebliğ evrakını geri çekmelidir. Yanıt D'dir. Tebliğ evrakını tebliğ yerinde bulunan memura yapmalı. 18. Muhatabın birden fazla vekilinin olması durumunda tebligat birden fazla vekile yapıldığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Tebligat geçersiz olur. B. İlk yapılan tebligat geçerlidir. C. Her iki tebligat da geçerlidir. D. İkinci vekile yapılan tebligat geçerlidir. E. Son yapılan tebligat geçerlidir. Yanıt B'dir. İlk yapılan tebligat geçerlidir. 19. Tebligatın ilk aşaması hangisidir? A. Tebligat evrakının hazırlanması. B. Tebligatın usulüne uygun biçimde yapılması. C. Tebligatın muhatabına yapılması. D. Tebligat talebi. E. Tebligatın yazılması. Yanıt D'dir. Tebligat talebi. 20. Aşağıdakilerden hangisi hukuki nitelik ve özellikleri itibariyle birbirine benzeyen uyuşmazlıkların aynı yargılama hukuku alanına ait ilke ve kurallar dahilinde çözüme kavuşturulmasından kaynaklanan kümeleşmeye verilen addır? A. Kuvvetler ayrılığı. B. Yargı kolu. C. Görev kolu. D. Yetki kolu. E. Ceza hukuku. Yanıt B'dir. Yargı kolu. 21. Muhatabın adres değişikliğini bildirmemesi ve yeni adresinin de tespit edilememesi durumunda aşağıdakilerden hangisi tebliğ tarihi sayılır? A. İlanen tebliğ edildiği tarih. B. Bilinen eski adresindeki binanın kapısına tebliğ evrakının yapıştırıldığı tarih. C. Eski adres muhtarlığına tebligatın teslim edildiği tarih. D. Tebligatın kolluk birimine teslim edildiği tarih. E. Mahkeme panosuna tebligatın asıldığı tarih. Yanıt B'dir. Bilinen eski adresindeki binanın kapısına tebliğ evrakının yapıştırıldığı tarih. 22. Avukat tarafından takip edilen işlerde tebligatın yapılacağı zaman ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? A. Resmi tatiller. B. Gece vakti. C. Haftanın 7 günü. D. Çalışma saatleri ile birlikte cumartesi ve pazar öğlen saatleri. E. Resmi çalışma gün ve saatleri. Yanıt E'dir. Resmi çalışma gün ve saatleri. 23. Tebligat hukukunun en önemli kaynağı hangisidir? A. Medeni kanun. B. Vergi usul kanunu. C. Tebligat kanunu. D. Tebligat tüzüğü. E. Uluslararası sözleşmeler. Yanıt C'dir. Tebligat kanunu. 24. Tebligat kanununa göre kendisine tebligat yapılabilecek olan kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Alıcı. B. Borçlu. C. Davalı. D. Muhatap. E. Tanık. Yanıt D'dir. Muhatap. 25. Kolluk kuvvetleri aracılığıyla tebligat yapabilmek için aşağıdakilerden hangisine başvurmak gerekmektedir? A. Yargı organlarına. B. Kolluk kuvvetlerine. C. Yetkili mahalli mülki amire. D. İçişleri Bakanlığı'na. E. Tebligat yapacak daire amirine. Yanıt C'dir. Yetkili mahalli mülki amire. 5. ayrımın sonu sayfa 64.